Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 4 Nisan 2022 günlerden pazartesi. Dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. Gündem oldukça kalabalık. Hafta sonunda pek çok gelişme var. Ukrayna krizi etrafında hem sahadan özellikle de geçen hafta İstanbul'a Türkiye'ye de taşınmış müzakerelerden sonra Rusya Federasyonu'nun başkent Kiev çevresindeki gerilimi düzeltme, indirme ve Donbas etrafındaki Ukrayna ordusuyla mücadeleye ağırlık verme kararı ikinci aşamasına geçtiği açıklaması var. Rusya Savunma Bakanlığı'nın bu doğrultuda da çekilme gerçekleştirildi belli bölgelerden. Ancak bunlardan birisi olan Kiev'e bağlı Buça'da katliam görüntüleri ortaya çıktı. Önce aslında 30-31 Nisan'da Rusya Federasyonu çekilmişti ve hatta bölge yöneticileri de açıklamalar yapmışlardı. Fakat birdenbire hafta sonunda ayın 3'ünde 4 gün sonra katliam iddiaları ortaya atıldı. Batı medyasında Rusya'ya mal ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı da iddiaları reddediyor ve aktaracağım birazdan detaylarını. Çok farklı iddialar var tabii ki. Ukraynalı milislerin Rusya yanlısı oldukları söylenen, kollarına bu yüzden beyaz bantlar takanları katlettiği yolunda iddialar var. Rusya Federasyonu BM Güvenlik Konseyi'nde konunun görüşülmesini talep etti. Kanıtları herhalde sunmak için, ancak Britanya'nın kabul etmediği yolunda haberler var. Ukrayna yönetimi de müzakereleri bir kenara bırakmış gözüküyor. Hafta sonu açıklamaları vardı. Grammy töreninde konuşan bir Zelenski var. Aktaracağım birazdan. Tabii bunun dışında pek çok başlık haber var. Amerika ve Avrupa cephesinden Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararlarıyla ilgili. Bu yaptırımlar çok yolunda gidiyormuş gibi gözükmüyor ve daha ziyade enerji meselesi, enflasyonun artması, fiyat artışları Almanya başta olmak üzere Avrupa'da pek çok ülkeyi etkilemeye devam ediyor. Alman hükümetinden çelişkili açıklamalar görüyoruz. Onları da aktaracağım. Tabii Rusya tarafından açıklamalar da aynı şekilde var. Bu işin tabii Türkiye ile ilgili kısmı var. Hafta sonunda yine Cumhurbaşkanı'nın telefon görüşmeleri gündeme damgasını vurmuştu. Putin'le Erdoğan'ın geçen hafta sonundan kalma görüşmeleri var. Liderleri bir araya getirme çabası görüyoruz Türk dış politikasında. Avrupa'da da seçimler, hem Macaristan hem Sırbistan'da sandıktan Batı liberalizminin çok hoşuna gitmeyen sonuçlar çıktı. Bunları da aktarmaya çalışacağım. Yine Asya'dan Amerikan yönetiminin ağır baskısı altında Rusya'ya karşı tavır almasını Amerikalıların sağlayamadığı Pakistan cephesinde İmran Han'ın devrilmeye çalışıldığı iddiaları vardı. Bu çok mümkün olmamış gibi gözüküyor ama süreç belirsiz. Bu hafta buna da biraz daha detaylı bakmaya çalışacağım. Bugün gündeme aktaracağım ama dikkatimizi başka bir yere çevireceğiz. Hakikaten dijital savaşlar Ukrayna kriziyle birlikte Batı dünyasında bugüne kadar hiç görülmemiş düzeyde bir sansür ve karartma gündeme geldi. Rusya'daki devlet kurumlarına bağlı medya değil sadece, tek tek Twitter'da, Instagram'da insanların hesaplarının avlanmasına varacak şekilde bir karartma uygulanıyor. Daha çok ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün en önemli batılılar kendilerini konumlandırdıkları için dezenformasyon iddiasıyla başvurdukları bu karartma farklı sonuçlar doğurmuş gibi gözüküyor. Biraz buna bakacağız. Tabii bu dijital alemdeki mücadelenin tek boyutu bu değil. Siber saldırılar, DDoS saldırıları dedikleri, efendim bu internetten ayrılmalar, küreselleşme dediğimiz şey aslında dünyayı buluşturmuştu. Sanal ortamda da buluşturmuştu sadece sermayenin yayılması, malların yayılması bağlamında değil, ama bu tersine mi çevriliyor? Pek çok şeyi etkiliyor çünkü bütün bunlar. Uzun süredir konuşamamıştık ama Türk İnternet'in kurucusu, yazarı Füsun Nebil'le konuşacağız. Programın ikinci yarısında mümkün olduğu kadar uzun süre ayıracağım kendisine. Çünkü çok önemli bir konu bu konu. Pek çok da boyutu var bu konunun. Programın ikinci yarısında kendisine bağlanacağız. Şimdi başlamadan tekrar frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Bizi buradan dinleyebilirsiniz. Karasal frekanslarımızın dışında Voice CDN'den, yine Twitter hesabından paylaştığım linkten, Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Radyo kanalında da koyuyorlar arkadaşlar. Artık onun da linkini veriyorum. Şu an göremedim ama eminim koyacaklardır. Artık Telegram'a taşınmış durumda. Hatta Twitter'da yasaklanan insanlar isyan çıkartmaya başladılar. Herkes arka arkaya Twitter'da kanallar ve hesaplar açıyor diye belirtmek gerekiyor. Çok dikkatimi çekiyor benim bu gelişme. Twitter bir özgür platform olmaktan çıktı. Elon Musk bu sansürü eleştirmişti. Birazdan aktaracağım. O da hisse almış galiba ama tartışmalı konular çok bu konuda. Telegram'da ise pek çok şeyi özgürce bulabilmek mümkün. Böyle bir dünyada bir takım kaymalar yaşanıyor. Bunları konuşacağız. Evet, Ekseni bu kanallardan izleyebilirsiniz diyelim ve başlayalım. Evet, Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna harekatı ile ilgili bilgileri hafta sonunda da sürekli yayınlıyorlar bir şekilde ama bu son günlerde tabii petrol rafinerileri, depolama tesisleri, bir takım operasyon böyle konulmuştu, demilitarizasyon ve denazifikasyon, neonazilerin listesini yayınladılar. Bunların peşinde koşulduğu söyleniyor. Özellikle Mariupol bölgesinde dar bir alanda sıkışmışlıklarının devam ettiğini görüyorum. Son haber olarak bunu söyleyebilirim. Ve tabii ki operasyon uzadıkça da başka iddialar ortaya atılıyor. Tahliyelerle ilgili bilgiler aktarılıyor. Özellikle Mariupol'den hafta sonunda pek çok tahliye gerçekleşti. Türk tarafıyla yapılan görüşmelerde Türkiye'nin de hala bölgede yanılmıyorsam 70 civarı bir rakam verilmişti. Ek koridor açıldı. Sivillerin tahliyesi için kentin sanayi bölgesinde ve liman bölgesinin neonazi Azak taburu için bir tek oralarının kaldığı yolunda bilgiler aktarılıyor. Sivillerin geçişleri eşliğinde efendim. Hulusi Akar'ın da açıklamaları var. Özellikle siviller ve yaralıların Mariupol'de denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebileceklerini söyledi. Mayınlarla ilgili tabii boğazları ilgilendiriyor. Deniz trafiğinde sorun olmadığını söyledi. İki mayın imha edilmişti. Ukrayna'nın bıraktığı serseri mayınlar bunlar. Bunun takibinin devam ettiğini ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda önlemler aldığını belirtti Hulusi Akar. Hafta sonuna doğru bir de tabii ki ben size aktarmıştım geçen hafta, Belgorod'da petrol deposu Rusya tarafında sınırda, daha doğrusu buraya Ukrayna ordusunun helikopterlerle sızarak depoyu havaya uçurdukları haberleri gelmişti ve iddiaya göre Rusya istihbaratının iddiası bir soruşturma komitesi kurulmuş. Buraya Amerika ve Britanya'nın bu saldırıyı organize ettikleri iddiası ortaya atılıyor. Mariupol'de de bir takım batılı birimlerin bulunduğu iddiaları var. Bu konuda müzakereler olduğu iddiaları var. Hatta bir helikopter geçen hafta vurulmuştu. İçinden bir Fransız çıktığı iddiaları da var efendim. Belgorod'daki yangını söndürdüler. Tabii İstanbul müzakereleriyle birlikte Rusya Federasyonu'nun planlarında yeni aşamaya geçtiği pek çok iddia tartışma yaratıyor. Rusya'nın geri çekildiği iddiaları da konuşuluyor bu çerçevede. Bu çekilmelerden birisi de Kiev ve bağlı Buça kasabasında gerçekleştirildi. 30-31 Mart tarihlerinde Rusya Federasyonu birlikleri çekildi. Fakat ardından ardarda açıklamalarda bölgeden geldi. Belediye Başkanı Anatoli Fedoruk 31 Mart'ta çekilmeyi doğruladı. Fakat herhangi başka bir bilgi vermedi ve ardından dün itibariyle birdenbire ortaya katliam görüntüleri yayınlandı. Şimdi tabii Federico'nun çekildiler diye doğruladığı gün Ukrayna televizyonlarında da görüntüler yayınlanmıştı. Fakat daha sonra birdenbire bir takım cesetler ortaya çıktı. Kan üzerindeki kanların kurumadığı, henüz 3 günde nasıl olur onu bilemiyorum. Batı'da hemen Rusya Federasyonu'nun katliam yaptığı, onca zamandır oradayken katliam yapıp sonra da sivilleri yerlerde bırakıp çıktıklarına dair iddialar ortaya atıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba olup bitenler üzerinden Batı'dan yardım taleplerini tekrarladı. Zelenski açıklama yaptı, Merkel ve Sarkozy'yi davet etti. Katliamın soykırım olduğunu iddia ettiler. Rusya tarafı iddiaları kesin bir dille yalanlayarak BM Güvenlik Konseyi'nde oturum talep etti, kanıtları sunmak üzere. Fakat bu talep Britanya'ya takılmış gözüküyor. Şimdi tabii burada sıkıntılı şey şu. Bazı gözüken bedenler, onların elleri bağlı, bir kısmının da beyaz bant var. Ukrayna'da böyle semboller çok önemli. Mavi sarı bant, beyaz bant gibi tartışmalar var. Genellikle mavi sarı bantlar Ukrayna askerleriyle militanları ayırt etmek için kullanılıyor. Bir sarı bantları Azovcu faşistler takıyorlar. Mavi bantları sağ sektörcülerin taktığı iddiaları var. Ukrayna ordusu ikisini de birden takıyor. Beyaz kol bantları ise Rusya ile dayanışma halindeki yerel milisler tarafından takılıyor. Burada bir takım şüphe uyandıracak unsurlar var. Ukrayna polisi 1-2 Nisan'da Buça sokaklarının temizlendiğini duyurdu ama hiç sivil ölümden bahsetmemişti. Nereden çıktı birdenbire bunlar? Soruları soruluyor. Bir de sokağa çıkma yasağı 3 gün ilan edildiği bu temizlik boyunca öne sürüldü. Çeçen milislerin sivillere zorla beyaz kol bandı taktığı iddiası ortaya atıldı ama orada Çeçen milis yok. Çeçen milisler Mariupol'de, benim bildiğim kadarıyla. Rusya tarafı katliamın asıl Ukrayna güçleri tarafından gerçekleştirildiği ve Rusya'nın üzerine atılacak şekilde yanıltma operasyonu yapıldığını öne sürüyor. Başka şeyler de var. Botsman kodu ismiyle bilinen yerel savunma komutanı Sergey Korotkih ve ekibinin buraya gittiği Buça sokaklarında hiç cesetlerden bahsetmediği ama bir de bir ses işitildiği ve o seste katliamın işaretini, kolunda mavi bandı olmayan tüm erkeklere, yani sivillere ateş etme izni verdiği iddiaları ortaya atılıyor. Tabii bu şimdi aslında kimyasal biyolojik saldırı yapılabilir diye iddialar ortaya atılmıştı. Ondan sonra gelen bu katliam iddiaları hakikaten çok dikkat çekici. Kimin işine yarar böylesi bir şey diye de tabii ki sormakta fayda var. Dediğim gibi BM Güvenlik Konseyi toplantısı çağrısı yaptı Rusya Federasyonu. Bunu tekrarlayacaklarını dile getiriyorlar ama iddiaları ortaya atan Batı bunu çok üstüne alınmıyormuş gibi gözüküyor. Belki de böyle bir toplantı düzenlenir. Sergey Lavrov'un açıklamaları var. Rusya karşıtı amaçlar için kullanılacak işler yapıyorlar diyorlar ve bu provokasyonun başka yerlerde yapılması da mümkün diyorlar. Evet, bu tabii ki dünya ortadan ikiye ayrıldı. Sağı solu da yok bu işin, öyle gözüküyor hakikaten. Selanik'te Yunanistan'da demiryolu işçileri NATO tanklarını taşımayı reddettiler efendim. Amerikan askeri teçhizatı bir süredir Dede Ağaç'tan taşınıyor biliyorsunuz. Araçlara kırmızı boya atmışlar ve savaş makinasının ülkemizin topraklarından geçişine suç ortağı olmayacağız diyorlar. İşten atılmakla tehdit de edilmişler, öyle gözüküyor. Bugün Atina'da bir de barış için, Rusya için, Yunanistan için sloganlarıyla bir araç konvoyu düzenlenmiş ve bir grup Ukraynalı'nın konvoydaki araçlardan birine saldırdığı ve 7 yaşında bir kız çocuğunun yaralandığı bilgisi var. Ruslara yönelik ırkçılık giderek artıyor dünya çapında. Britanya'da Ulusal Galeri Edgar Degas'ın Rus Dansçıları isimli ünlü eserinin ismini Ukraynalı dansçılar olarak değiştirmiş. Şimdi bunu bir de izaha çalışıyorlar aslında. Onun içerisinde sarı, mavi renkler var. İşte Ukrayna kültürü gibi ama şimdi niye böyle bir şey yapılıyor? İkincisi Ukrayna zaten uzun süre Sovyetler Birliği'nin parçası olan, Rus kültür coğrafyasının parçası olan bir yer. Hakikaten çok acayip işlere imza atıyorlar. Bir de Polonya'da Başbakan Yardımcısı Kültür Bakanı Rus kültürünün sosyal alandan silinmesi gerektiğini söylemiş. Nasıl bir nefretse bu, Çehov ve Pushkin için iyi bir sezon değil demiş. Hakikaten inanılır gibi değil. Evet, Elon Musk demiştim. Bir de burada o notu da aktarayım. Elon Musk, Tesla'nın CEO'su. Twitter'ın hisselerinin %9.2'sini almış efendim. Artık en büyük hissedar deniliyor kendisi için. Twitter eleştirmişti, özgür düşünceyi sınırlandırıyor diye. Bakalım bundan sonra Twitter'da ne olacak? Artık hakikaten tek tek hesap avlamaya başladılar. Büyük bir tartışma. Birazdan Füsun Nebil'le daha geniş boyutlarda konuşacağız bunu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise Las Vegas'ta Grammy ödüllerine banttan bir mesajla katıldı, izleyicilere seslendi, destek istedi. Müzakereler Ukrayna tarafında rafa kaldırılmış gibi bir görüntü var. Sonuna kadar savaşacağız söylemlerine geri dönüldü. Artık bir daha Zelenski analiz etmiyorum çünkü bir öyle diyor, bir böyle diyor. Gerçekten çözülebilir şeyler değil siyaseten. Yine hafta sonunda Rusya Devlet Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon görüşmeleri Türkiye, İstanbul ya da Ankara'da liderleri buluşturma çabası içerisinde ama henüz bunun pek mümkün olabilecek gibi gözükmüyor. Ukrayna heyetinden Arakamya büyük ihtimalle İstanbul, Ankara'da olacak görüşmenin tarihi yeri henüz belli değil dedi ama Rusya tarafında henüz taslak barış anlaşması yok liderlerin görüşmesi için. Devam ediliyor görüşmeye diyor ama somutlanmış bir şey olmadığını belirtmek lazım. Rusya liderinin Erdoğan'la telefon görüşmesinde müzakere süreci hakkında ilkesel değerlendirmelerini aktardığı, insani konularda görüşülmüş ve tabii kolaylaştırıcılık için teşekkürlerini ilettiği bilgisi var. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da TRT Haber'de programa katılmış, sahada iyileşmeler görecekleri umudunu dile getiriyor. Türkiye'nin yoğun çabalarına vurgu yapıyor. Bir de tabii garantörlük meselesi, bu hafta buna biraz daha fazla yoğunlaşmakta fayda var. Türkiye Batı'da Amerikalılar bile çok garantörlüğe hevesli değiller. Zaten Amerika'nın bir anlaşma çıkmasını arzulamadığı anlaşılıyor izlediği politikalardan ama Türkiye neden bu kadar hevesli garantörlük konusunda? Gerçi İbrahim Kalın şu anda o aşamada değiliz ama ilkesel olarak biz garantörlüğe olumlu baktığımızı ifade ettik demiş. Neden olumlu bakılıyor? Türkiye böyle bir garantörlükten ne kazanabilir? Tabii orası soru işareti. Ankara Victoria Nuland'ı ağırlayacak ABD Dışişleri Müsteşarı Ukrayna krizinin ta 2014'ten bu yana belki daha öncesinde ortaya çıkmasında en büyük payı olan Amerikalı yetkili diyebiliriz. 2-9 Nisan tarihlerinde Fransa, Türkiye, Yunanistan, Almanya ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini ziyaret edecekmiş kendisi. Çok hayırlı şeyler getirecek, ben emin değilim Ukrayna krizindeki rolünü bilmemden ötürü. Evet, bir de Rusya liderliğinden Kremlin sözcüsünün Türkiye ile ilgili açıklamaları var. Dmitri Peskov, Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunu ve Rusya ile ilişkilerde anlaşmazlıklar bulunsa da ortaklık ilişkilerinin ağır bastığını söylemiş. Epey bir övgü var, öyle söyleyelim, Erdoğan'ın bağımsız ve tarafsız dış politika uygulamasına. Elbette modern siyasi Olimpos'ta Erdoğan gibi çok az insan var diye de ifadeleri var. Avrupa'nın aksine Türkiye'nin kendi çıkarlarını savunma gücü bulması bizi memnun ediyor ifadeleri yine dikkat çekici Kremlin sözcüsünün efendim. Evet, şimdi tabii ki Rusya Federasyonu Batı'nın kendisine ekonomik, siyasi her anlamda savaş açtığı görüşü içerisinde hafta sonunda pek çok kez demeçlerle bu dile getirildi. Amerikan tarafından ise Amerika'nın Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Rusya ve ABD arasında güvenlik konusunda diyaloğun sürmesi gerektiğini dile getirdi. Ama Amerika Ukrayna'ya silah askeri yardımı sürdürüyor ve bu savaşın bitmesini de hiç ister bir durumda gözükmüyor. En son 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapılacağı duyuruldu. Hatta işte Amerikan medyası Ukrayna'ya Sovyet yapımı tankların gönderileceğini aktardı. Bir yandan yaptırımlar da devam ediyor, öyle söyleyelim. Fakat bir yandan da Amerikan Enerji Enformasyon Ajansı idaresi raporu var. 19-25 Mart tarihlerinde ABD Rusya'dan petrol miktarını bir önceki haftaya göre %43 arttırmış. 100 bin varil. Tabii bundan çok daha fazla Rus ham petrolü ithal ediyorlardı. Kaya gazı petrolü çok da verimli bir petrol değil. Amerika kaya gazı zengini ama orada bir sıkıntı var. Evet, Amerika'da CENTCOM komutanının, Merkez Kuvvetler Komutanı Kenneth McKenzie'nin görevini Michael Eric Kurilla'ya devredip emekli olduğu notunu düşeyim. Bir de Beyaz Saray Sözcüsü meşhur Jen Psaki var. O da gazeteciliğe dönecekmiş. MSNBC televizyonuna yorumcu olacakmış. Onu da aktarayım. Boris Johnson, Polonya ve Almanya liderlerine Rusya'ya daha fazla yaptırım çağrısı yapacak efendim. Müzakereler devam ediyor Avrupalıların kendi içinde. NATO aynı şekilde Ukrayna askerleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Stoltenberg CNN'e Rusya'ya karşı savaşan 10 binlerce Ukrayna askeri NATO tarafından eğitildi dedi. Ya adeta bir NATO ordusu, Ukrayna ordusu bizim ordumuz demeye getirmiş açıkçası. Bir yandan hafta sonu Finlandiya ve İsveç'in üyelik tartışmaları vardı ki Finlandiya Başbakanı Sanna Marin bu konuyu dile getirdi. Ama bu gerçekleşecek mi henüz tabii meçhul, desteğin arttığı söyleniyor. Almanya'da tabii ki Rusya tartışmaları çok derin. Bir yandan ekonomisiyle bu işin, bir yandan siyasetiyle. Merkel'in ofisinden eski başbakan 2008'de Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını desteklememelerini doğru karar diye nitelendiren bir açıklama gelmiş. Bu önemli tabii. Merkel'le Scholz'un farkı. Scholz Atlantik politikalarına çok direnebilmiş gözükmüyor. Ben tahmin de etmemiştim zaten bunca zamandır ama asıl tabii problem Rusya tarafının şimdi enerji satışını rubleye bağlayacak şekilde yeni bir hamleyle, yeni bir uygulamaya geçmesi. Gazprom Bank'ta, bank üzerinden yaptırım uygulanamayan. Bu kararı tartışıyor Avrupalılar ve buna karşı nasıl adım atacaklarını bir türlü tam olarak netleştirememiş gözüküyorlar. Hibrit bir savaş yürütülüyor aslında Rusya Federasyonu'na karşı ama hala gaz ve petrol almak durumundalar. Başka da bir kurtuluş yolu yokmuş gibi gözüküyor. Acil petrol rezervleri falan devreye sokuluyor ama Amerika başta olmak üzere bu işten çıkış çok kolay gözükmüyor açıkçası. Slovakya'dan, Bulgaristan'dan, Avusturya'dan Maliye Bakanı Magnus Brunner enerji ithalatına bağımlılık nedeniyle doğalgaz yaptırımına karşı olduğunu dile getirdi kendisi. Belçika Maliye Bakanı biz yeni yaptırım paketini hızlandırmalıyız dedi ama tabii asıl Almanya Maliye Bakanı Lindner bir yandan yeni yaptırımlar Avrupa Birliği üyelerine zarar vermesin diyor. Diğer yandan da yeni yaptırımlara Almanlar yeni yaptırım getirebilir diye haberler geliyor. Dolayısıyla sıkıntılı bir başlık var. Sanayi liderleri aynı zamanda itiraz etmeye çalışıyorlar. Hafta sonunda pek çok açıklama bu konuda geldi. Alman sanayisinin liderlerinden bu işin dönüp dolaşıp tabii ihracat ülkesi Almanya ve kendilerine bu işin vuracağı yolunda şimdiden enflasyon giderek artıyor Almanya'da. Türkiye'de de öyle biliyorsunuz. Bugün %61 diye açıkladılar enflasyonu ama ENAG'a göre %42.6 ki yani hepimiz yaşıyoruz görüyoruz. Almanya'da da durum çok farklı gerçekten gözükmüyor. Yeni zamlar geliyor Almanya'da da öyle gözüküyor. Hatta belli yerlerde belli ürünlerin satıldığı marketlerde %30 ila 50'ye varan zamlar uygulanacağı yolunda internete de düşüyor. Kendi hesaplarından da açıklıyorlar. Pek çok haber var. Dünyada bu büyük bir problem ve bu savaşın idaresi ayrıca büyük bir problem gibi gözüküyor. Türkiye'de biz tabii savaş içerisinde de değiliz, tarafsızız ama bizim ekonomide %142'yi bulmuş vaziyette. Hatta belki daha mı fazla diye ben düşünüyorum. Londra'da gaz ve elektrik fiyatları nedeniyle protestolar yapıldı. Onu belirtelim. Enerji sektöründe nükleer santral inşa etme hedefi ortaya koyuluyor. Sürekli olarak böyle tartışmalar var. Japonya bu arada dikkat çekici. Sahalin 2 LNG projesi Rusya ile birlikte Japonya'nın yürüttüğü bir takım Amerikan yaptırımlarına Japonya'da eşlik edeceğini duyurmuştu. Ama işte Sahalin 2'den vazgeçmiyorlar. 15 milyar dolarlık bir proje. Bu uzun vadeli bir kontrata bağlı. Dolayısıyla problem var onlar açısından da. Japonya, yani Asya aslında biraz alarm veriyor diyebiliriz. Amerika bütün dünyayı Rusya'ya karşı seferber etmeye çalışıyor ama ekonomik olarak bu ne kadar mümkün soruları ortada. Avrupa Birliği'nin seçilmemiş bürokratları ise hakikaten herkese sopa sallıyorlar. Ursula von der Leyen Çin'le müzakereler olmuştu Cuma günü video yoluyla. Müzakerelerin sonrasında von der Leyen adeta Çin'e ne yapması gerektiğini söyledi. İngilizce must diye, China must diyor. Hakikaten çok enteresan bir üslup bu. Çin hangi politikaları izleyeceğini Avrupa'ya mı soracak gibi bir soru var tabii. Çin dışişlerinden açıklama yapıldı yani Çinliler zaten Ukrayna krizine uzak durmaya çalışıyorlar. Hatta bu garantörlük söz konusu olunca biz öyle bir talep almadık. Yani bizim ayrıca başka bir ülkeyle normal ticaretimizde kimse etkileyemez. Avrupa bile Rusya ile iş yapmaya devam ediyor. Yani siz durdurmadınız tüm ticaretinizi, bize ne diyorsunuz diye bir açıklama yaptı. Taraf olmaya zorluyor Amerika. Bir karikatür yayınlamış hatta Çin Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian. Hakikaten çok komik. Amerika'nın taraf kafasına silah dayaması, yani benim tarafımı tut diye bunu sembolize eden bir karikatür. Çin lideri Xi Jinping de tüm dünyayı Ukrayna krizine çekmek doğru değil diye açıklama yaptı hafta sonunda. Evet, Pakistan kısmı İmran Han'a karşı güvensizlik oylaması, Amerikan yönetiminin hatta bir mektupla alenen Batı karşıtı diyelim ya da Batı'dan yana taraf olmayan Pakistan Başbakanı'nı devirmeye çalıştı. Bizzat kendisi bunu dile getirdi İmran Han, ama güvensizlik oylaması önlenmiş gözüküyor. Şimdi meclis feshedildi, henüz kriz sona ermiş değil, onu belirtelim. Avrupa Birliği Amerika ile birlikte hareket edip mektup da yollamıştı kendisine Rusya'ya karşı tavır alması için ve kendisi de köleniz değiliz diye açıklama yapmıştı. Çok büyük fırtına kopuyor Asya kanadında. Pakistan, Hindistan Amerikan politikalarına eşlik etmediği için İmran Han açıkça çıkıp Amerika'yı, hükümetini düşürme girişiminde bulunmakla suçladı. Tabii Pakistan ordusu Amerika ile çok ciddi bağlara sahip. Bundan sonra ne olacak sorusu da devam ediyor efendim. Evet, şimdi konuğuma bağlanmak istiyorum. Arkadaşlar, bağlayabildik mi? Evet, bağlıyorlar şimdi arkadaşlar. 35 gibi almak istiyordum Füsun Hanım'ı. Uzun konu dediğim gibi, hakikaten internet alemindeki gelişmeler, dijital alemde daha doğrusu, dijital alemdeki savaş. Bu arada tabii Füsun Hanım'ı beklerken Julian Assange'la ilgili durumu hatırlatayım. Şimdi artık tamam. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Füsun Hanım bağlanmış. Britanya İçişleri Bakanı Priti Patel'in masasına gidiyor artık Assange'ın Amerika'ya iadesi meselesi. Gerçi uzayacak, yine temizleri var gibi gözüküyor ama Wikileaks'in kurucusu Amerika'da 175 yıla içeride tutacak özel güvenlikli hapishanede, bu reddedilmişti, memleketinde çekecek suçunu demişti, casuslukla suçlanıyor. Ama tabii casusluk dediğimiz dijital gazetecilik ve kendisinin Wikileaks aracılığıyla yayınladığı belgelerde doğru belgelerdi, yalanlanacak şeyler de değildi. Belki basın özgürlüğü davası diyelim 21. yüzyılın Assange'da, arada böyle notlarını vermeye çalışıyorum size. Evet, Füsun Hanım'a bağlanalım. Füsun Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Epeydir konuşamamıştık. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Eksene.
Teşekkür ederim Ceyda Hanım. Ben de epeydir görüşmediğiniz için.
Evet, gündem çok yoğundu. Çok çok teşekkürler. Şimdi tabii Ukrayna krizi her şeyi tepetaklak etti. Öyle gözüküyor. Hiç beklemediğimiz bir hızda. Çok fazla gündem maddesi var. Biz en başta Sputnik Türkiye olarak YouTube'dan yayın yapamıyoruz. İşte Telegram'da linklerimizi koyuyoruz. Dinleyicilerimize dünya haberlerini aktarmaya çalışıyoruz oradan. Twitter'dan herhangi bir link koyduğumuz zaman tak diye hemen onu devre dışı bırakıyorlar. Batı'da ben 30 yılı aşkındır sürdürdüğüm meslek hayatımda büyük bir çoğunluğu da dış habercilikle geçti. Hiç böyle bir şey görmedim. Böyle bir sansür ve karartma. Normalde Türkiye için konuştuğumuz şeyleri şimdi Batı için konuşuyoruz. Bütün bunlar tabii siber saldırılarla da bağlantılı ve Batılılar dezenformasyonu önlüyoruz diye sansüre başvuruyorlar. dost saldırıları sürekli yapılıyor, web sitesi açılmıyor. Nedir bu dijital savaşta, öncelikle bu siber saldırılardan başlayalım. Bu engellemeler neye hizmet eder efendim?
Bunlar bizim normal hayatımızdan, fiziksel hayattan bahsediyorum. Farklı şeyler değil. Dezenformasyon dediğimiz ya da misinformasyon, yanlış bilgi ya da manipüle edilmiş, yönlendirilmiş bilgi konusu iç çağlardan biri var. Daha önce de birçok kez söyledim. Evet. Çinlilerin kitabı var. Sun Tzu'nun kitabında da benzer şeyler anlatılıyor. Strategem diye dezenformasyon nasıl yapılacağını uzun uzun anlatıyor. Dolayısıyla bunlar yeni şeyler değil. Online bunlara yeni bir boyut katmış durumda. Siber saldırı ya da savaş dediğimiz zaman tabii devletler arasında oluyor. Evet. Siber saldırı dediğimiz zaman da kurumlara ya da bireylere yapılan saldırılar oluyor. Bunları üç gruba ayırabiliriz. Sizin de söylediğiniz gibi dezenformasyon, misinformasyon, bunlar birinci grup diyelim ki daha görünür olanlar. İkinci grup bilgisayarlara sızma. Yani evet. Sızdıktan sonra içinden bilgi alınabiliyor, çalınabiliyor daha doğrusu. Casusluk yapılabiliyor. Yani orada SolarWinds saldırısı 2 yıl önceki böyle bir şey. 9 aydır içerideymiş. Neye baktı acaba? Veya bir şeyleri aldı mı bilgileri, veya çaldı mı bilinmiyor. Veya değiştirdi mi, ki İran'a yapılan Stuxnet saldırısı verilerin değiştirilmesi şeklindeydi. Yani nükleer yakıtın zenginleştiği santrifüjlerin dönüş hızını yanlış göstererek saldırı yaptılar. 300'ken 500'ken mesela 300 gösterdiler. Halbuki 500'de santrifüjler patladı o hızla. Aşırı hızla. Dolayısıyla tesis kullanılamaz hale geldi. Ben bunu da özellikle söylemek istiyorum. Çünkü bu tür saldırıları günümüzde kritik altyapılar, elektrik, su, doğalgaz vesaire konusunda görüyoruz. Evet. Bir de tabii demin sizin söylediğiniz DDoS saldırıları var. DDoS saldırılarını şöyle yorumlayalım. 3 şerit geliş, 3 şerit gidiş, biliyorsunuz 15 Temmuz köprüsü ya da öbür köprü, ikinci köprü. Buraya siz 20 şerit araba yiyorsunuz. Fakat karşı tarafa da bir duvar koyuyorsunuz. Bir duvar var. Giremiyorlar yani. Orada bir yolu kesilmiş bir şekilde. Dolayısıyla oraya giden arabaların geri dönmesi lazım. Oradan çıkış yok. Bir yandan 20 şerit araba geliyor, bir yandan geri dönüşler. Ne oluyor? Yol tıkanıyor. DDoS böyle bir saldırı oluyor.
Evet.
Kullanılamaz hale geliyor. Bunun en iyi örneğini 2007'de Estonya'da yaşandı. Ruslar olduğu iddia edildi. Biz bu saldırıların kimler tarafından yapıldığını da bilemiyoruz. Bunlar gözükmüyor. Ama bıraktıkları işaretlerden ya da konunun içeriğinden, orada Rus heykelini kaldırıp meydandaki bu özellikle Rusya'dan kopmalar döneminde Rus heykelini kaldırıp başka bir yere taşımayı planladıkları zaman 4 günü yoğun 2-3 haftalık saldırılar oldu. Tabii ki Ruslardan geldi, başka bir yer düşünülemez.
Evet.
Burada bizi ilgilendiren de şuydu bu arada. Bu saldırıların bir kısmı biz kullanılarak yapıldı. Bunu Richard Clark isimli Clinton'ın siber danışmanı olan arkadaş, profesör neyse, bir kitap yazdı. 2010'larda çıktı. Bu Türkçe'de de var, Siber Savaş diye. İçinde Türkiye'deki Trojanların, yani bilgisayarlarımıza biz fark etmeden yanlış sitelere girdiğimizde veya maillerdeki linkleri tıkladığımızda bilgisayarımıza ithal edilen virüslerin, trojanların kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla durum bu.
Evet. Peki şimdi tabii burada o kadar acayip bir şey var ki internet artık şimdi özellikle Twitter, Facebook, başka sosyal medya platformları da var tabii ama dünyayı buluşturdu. Ben yani hepimiz bir şekilde Latin Amerika'dan, efendim Asya'dan tweet Twitter'da bir şekilde sizi bulup da takip eden, hatta çeviri seçeneği de var orada. Herkes birbirini okuyabiliyor. Giderek dünya bu anlamda daha da birbirini anlama yolunda ilerliyor diyebiliriz belki teknolojinin gelişmesiyle. Bir küreselleşme aslında, dijitalleşme bu anlamda sosyal ağlarla küreselleşme getirdi. Fakat şimdi bunun sanki tersine, tabii siyasi anlamda da hatta ekonomik anlamda da duvarlar yükseliyor, küreselleşme geri gidiyor diye tartışmalar var. Ya da belki de biçim değiştiriyor, henüz tam bilemiyoruz ama dijital aleme de bu taşınmış gibi gözüküyor. İnsanlar Instagram'a Rusça bir şey koyuyorlar, tak diye hesapları yasak oluyor ya da siliniyor. Özellikle de Ukrayna krizi nedeniyle Batılıların Rusya'dan kaynaklı ya da Rusya kültürüyle alakalı herhangi bir şeye karşı kimilerinin haklı olarak diyeceğim ben açıkçası ırkçılık eleştirisi getirdiği bir biçimde engellemeler ortaya çıktı. Bu nereye varır bu? Yani Elon Musk en son gördüğüm haber, demin aktarmıştım, %9 civarında hissesini satın almış Twitter'ın. O sansür ve ifade özgürlüğünün önüne geçilmesini eleştiriyordu. Şimdi ne olacak merak ediyorum. Siz tabii Batı'nın dijital alandaki ilerlemelerini de yakından takip eden bir isimsiniz. Gerçekten nasıl değerlendirmek lazım aldıkları bu tavrı?
Çok tehlikeli bir noktadayız. Zaten 2003'te ilk defa Tunus ve Cenevre'de yapılan toplantılarda dünyanın internet yönetişimi tartışılmıştı. Biliyorsunuz Amerika'da başladı internet. Dolayısıyla her ne kadar Amerika'nın merkezi yok, Amerika yönetmiyor denilse de doğru değil. Bazı yapılar var. ICANN bunlardan biridir. Bu internet adreslerinin kurallarını koyan bir kurumdur. Internet Engineering Task Force denen internetin altyapısı konusunda çalışan bir grup var. Bunlara Amerikalılar bütün dünyanın, bu size demin söylediğim toplantı benzeri, yıllar içinde 20 yıl geçti. Arada bir sürü toplantı oldu. Hı-hı. Toplantılarda bazı adımları geri atmak zorunda kaldı. En azından bu kurumlara çok uluslu hale getirdi. Danışman olarak başka insanlar aldı vesaire. Ya da yönetim kurulları oluşturdu. Yönetim kurulları Belçika'dan, bilmem, mesela ICANN'in yönetiminde Ukrayna'dan da bir kadın vardı. Hı hı. Ve Ukrayna'nın biliyorsunuz bir dijital dönüşüm bakanı var, genç, 34 yaşında mı ne? Bu arkadaş hemen döndü. ICANN'in başkanına mektup yazdı ve Rusya'yı internetten koparın, çıkarın dedi. Özellikle de bu dezenformasyonu da engellemek için. Ama bu yapılamaz. Bu yapıldığı zaman internet bölünür. O zaman herkesin kendi interneti olur. Zaten İran gibi ülkelerde, Çin gibi ülkelerde buna benzer, tam böyle değil ama buna benzer bir takım yaklaşımlar var. Bu yaklaşımlar güç kazanır. Sizle daha önce konuştuk. Kendi ayaklarına kemen takıyor diyorsunuz. Çelme takıyor diyorsunuz. Doğru. Çelme takmış olurlar. Dolayısıyla bunu yapmaları doğru değil. Şimdi Facebook, Google vesaire, biliyorsunuz sonra da Mastercard, bilmem para şeyleri, hı-hı, Rusya'daki servislerini kestiler o ilk tepkiyle birlikte. Evet. Ama sonucu ne olacak size söyleyeyim. Biliyorsunuz 1974'te Kıbrıs Harekatı sırasında bize ambargo uygulandı.
Evet.
Gemilerimizin de anladık ki yabancılara ateş edemiyor. Yani programlanmış gemiler. Karşıdaki kişi, o gemiyi satın aldığımız bir ülke ise oraya ateş etmiyor. Arjantin Falkland Savaşı'nın yenilgiyle sonuçlanmasının nedeni de buydu. Arjantinliler İngilizlerle karşı karşıya geldiklerinde gemileri ateş etmedi İngilizlere. Dolayısıyla bunu görünce biz ne yaptık? Savunma sanayine ağırlık verdik. Bugün biliyorsunuz, evet, gemiler 1974'le başlayan bir hikayedir bu. Ruslar, evet, da zaten bir takım yapıları vardı. Onları güçlendiriyorlar ama ben size şunu söyleyeyim. Bu örneğin Türkiye'de de şu anda böyle bir düşünceye yol açtı. Avrupa'da da yol açtı. Yani biz demek ki kendi özgürlüğümüze internet üzerinde sahip değiliz ki bunu bir gazetecilik kocası Emily Bell, Columbia Amerika'daki Tow Enstitü'nün direktörü olan hoca 2014'te Reuters'taki bir konuşmasında söyledi. Dedi ki Silikon Vadisi'ne karşı gazetecilik yenildi dedi. Yani artık dedi biz gazeteler olarak, editoryal olarak okuyucumuza neyi sunabileceğimize karar veremiyoruz. Çünkü okuyucu bunları sosyal medya üzerinden okuyor. Sosyal medya üzerinden okuyunca da Google, Facebook veya Twitter size ne kadar önde yer vermişse, ki bu büyük bir eleştiri nedeni son zamanlarda daha çok büyük yayınları gösterdikleri iddia ediliyor. Küçük yayınları geriye ettikleri iddia ediliyor. Dolayısıyla bunun değişmesi lazım.
Ama burada da burada da bir sömürgecilik yok mu Füsun Hanım? Yani sadece onların göstermek istediklerini okumaya mahkum edilecek insanlar. Nereden kıyaslayacaklar, karşılaştıracaklar? Yani ben tabii refleks olarak, bir gazeteci olarak öyle bakıyorum. Kim yasaklamaya çalışıyorsa hakikaten dönüp oraya, kim önce bu yasağı getiriyorsa dönüp acaba neyi görmemi istemiyorlar diye düşünüyorum. Benim kafam böyle çalışıyor.
Tabii ki yani şimdi biz hani Twitter'da da siz bu şeyi yayınlayınca, bu yayının haberini yani anonsunu yayınladığınızda altına ne anlamda yazdığını anlamadığım birisi katmış. Rusya hiç mi kabahatli değil vesaire yazmış. Şimdi biz Rusya veya Türkiye, Ukrayna adına konuşmamız anlamsız. Yani orada bir savaş var. Evet. Peki Ukraynalılar için, ben kendi hesabıma söylüyorum Ceyda Hanım, çok üzülüyoruz. Rusların yaptığından da laf aramızda korkuyoruz Türkiye olarak. Çünkü geçmişte de biliyorsunuz bir sabıkaları var. Doğu illerimizi istemişlerdi. Ama olaya serin kanlılıkla bakıp kendi yerimizi de değerlendirmemiz lazım. Çünkü işin ucunda bu iki ülkenin kesinlikle savaş eğitildiğini görüyorum ben. Bir başka yazı yayınlamıştık. Savunma sanayinde ne kadar büyük satışlar yapıldığını Ukrayna'ya görüyoruz. Dolayısıyla savaş adeta itekleniyor. Ve burada bizim bakmamız gereken kendi ülkemizle ilgili durum. Başka bir şeye değil. Şimdi ben baktığımda da bizim internetimizin, Türkiye'nin internetinin güçlü olmadığını görüyoruz.
İşte bu siz şeyden çok özür diliyorum. Trafik değişim noktasını da sorayım hemen burada zaman kaybetmeden. Türkiye'de yok galiba trafik değişim noktası. Olması gerekmiyor mu? Nedir Sputnik dediğiniz için de soruyorum size.
Şimdi Türkiye'de iki kere trafik değişim noktası kuruldu. Biri 1998 yılında TIX adıyla kuruldu. İkincisi 2004 veya 2005'te TNAP adıyla kuruldu. Bu TNAP hala mevcut. Fakat Türkiye'de biliyorsunuz tekelin önü açılmadığı, yani tekeli korudukları için, Türk Telekom tekelinden bahsediyorum. En büyük abone sayısı Türk Telekom'da olduğu için bunların bir fonksiyonu olamıyor. Bunun devlet tarafından zorlanarak Türk Telekom'un bu yapıların içine girmesi ya da yepyeni değişim noktaları kurulması lazım. 2015'te her konuşmamda bu konuyla ilgili, 2015'te Bakü'ye bir Amerikalı danışman davet ediliyor ve ona şu soruluyor. Bakü internet kavşağı, bölgenin internet kavşağı olabilir mi? Adamın sunumunun başlığı bu. Adam da cevap veriyor. Hayır, bu bölgenin doğal internet kavşağı İstanbul'dur diyor. Evet, Kafkaslar, Orta Doğu, hatta uzantısında Uzak Doğu, Avrupa, Afrika ve işte Rusya, her neyse, bütün bunların ortasında burası bir kavşak. Şimdi Ukrayna üzerinden Rusya ile bizim bir bağlantımız var. Ama arada Ukrayna olunca bugün Sputnik'i o nedenle göremiyoruz. Bizim kendi bağlantılarımızın olması lazım. Bizim trafiğimiz bugün o bahsettiğiniz uluslararası firmalar taşıyor. Yani yurt dışına çıktığı anda bunlara veriyoruz biz trafiği, verilerimizi. Halbuki Türkiye'de böyle bir merkez olsa, örnek vereyim, Londra'da var. Lynx diye 5 tane, o zamanın 95 yılında kuruldu. O zamanın 5 tane operatörü tarafından kuruldu. Bir tanesi de British Telecom, eski devlet tekeli. Bugün orada sayfasına girerseniz bakarsınız 950 tane operatör trafik değiştiriyor. Bunun anlamı şu, oraya trafik değiştirirken para ödüyorlar. 950 tane operatör artı Degix var, İstanbul'da da var Degix, Alman trafik değişim noktası. Fakat Degix, Wikileaks belgelerinde BND'nin, yani Alman Gizli Servisi'nin dinleme yaptığı yer olarak çıktı. Ondan sonra Degix Alman hükümetini ve gizli servisini mahkemeye verdi. Ben artık veri vermeyeceğim size diye. Fakat Alman mahkemesi 2018'de vermek zorundasın kararı çıkarttı. Dolayısıyla Türkiye'de var ama operatörlerimiz de onun içine girmiyor veya kısıtlı giriyor. Dolayısıyla bizim kendi verilerimizi kendimizin takip ettiği bir trafik değişim noktası olmalıydı. Ama yok.
Evet, bütün sorunlar da buradan kaynaklanıyor. Peki, çok teşekkürler Füsun Hanım. Yani gerçekten ben biraz daha bu yeni sömürgeciliğin dijital ayağının tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu yüzden sadece Batılılar hangi bilgileri görmemizi istiyorsa onu görebilen bir hale geliyoruz. Onun dışına da çıkamıyoruz.
Evet. Programımız bitiyor ama sadece buyurun. Not edeyim.
Tabii, buyurun.
Mastercard ve Visa birdenbire Rusya'yı blokladı. Bu da bir tehdit. Türkiye açısından düşünülmesi gereken bir tehdit. Türkiye'nin bir parası, şeyi, kredi kartı var, troll. Bunun bir an önce hayata geçirilmesi lazım.
Okay. Bunu da, evet, bunu da not olarak iletelim. Çok teşekkürler Füsun Hanım değerlendirme için.
İyi günler.
Evet, Füsun Nebil'le konuştuk. Bu dijital mesele çok önemli, çok yaşamsal. Hakikaten hem bilgi almamız açısından hem de günlük hayatımız açısından, işte siber saldırılar, elektrik şebekesi, su şebekesi her yerden gelebilir. Arkasında devletler ya da devlet bağlantılı özel kurumlar olabilir. Ucu bucağı olmayan bir konu ama birebir hayatımızın içinde dikkatle takip etmek gerekiyor. Evet, son birkaç not aktaracağım size. Fransa'da seçimler için, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım artık başladı diyebiliriz. 10 ve 24 Nisan'da iki tur halinde olacak. Emmanuel Macron hayatta kalma mücadelesi veriyor gibi gözüküyor. Anketlerde de önde gibiydi ama tabii ne olacak Fransa'da takip edeceğiz. Macaristan'da, Avrupa'da iki yerde hafta sonu seçimler. Macaristan'da Viktor Orban, Başbakan Viktor Orban liberal batı açısından otokratik olmakla suçlanıyor. Tabii Macaristan bu arada Avrupa Birliği üyesi. Orada da bir acayip bir şey oluyor. Nasıl Avrupa Birliği üyesi o zaman neden diye sormak gerekiyor. Fidesz ve Hristiyan Demokrat Parti koalisyonu sandıktan çıktı. Orban üst üste dördüncü kez seçilmiş gözüküyor. Altı partili koalisyon, tabii hemen Türkiye ile kıyaslamalar başladı. Tabii ne kadar anlamlı bilemiyorum. Sosyoekonomik model olarak da Macaristan'ı incelemekte fayda var. Yenilgiyi kabul etti muhalefet lideri Macaristan'da. Orban'da aydan bile görülebilecek kadar büyük bir zafer kazandık. En azından Brüksel'den görüleceği kesin diyor. Enteresan bir durum. Macaristan Avrupa Birliği üyesi ama Brüksel'e böyle bir meydan okumada bulunuyor. Egemenliğini ve özgürlüğünü savunduk diyor. Bir yandan savaşmamız gerekenler içeride sol, yurt dışında uluslararası sol, Brüksel bürokratları, Soros İmparatorluğu'nun finans kuruluşları, uluslararası medya ve Ukrayna Cumhurbaşkanı diye Ukrayna'yı da ihmal etmemiş burada. Sol dediği acaba hangi sol diye bir tabii düşünmek lazım. Burada liberalizmi, liberal solu, Amerika tipi liberal sol kastediliyor. Artık kavramlar tümüyle yer değiştirmiş gözüküyor. Macaristan böyle. Sırbistan'da da Aleksandar Vučić seçimleri yeniden kazandı. İlk turda oyların %59.9'unu almış gibi gözüküyor. Bunu da aktarmış olayım. sizlere. Evet, Orta Doğu'dan, pardon, Kafkasya'da hafta sonu Azerbaycan'da Bakü'de bir gece kulübünde patlama meydana geldi. Hakikaten görüntüleri çok korkunçtu ama çok böyle ölü sayısı açıklanmaması en azından yüreklere su serpici nitelikte. Tüp patlaması olduğu iddiaları gördüm ben ama nedenine dair kesin bir şey görmedim. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın taziye mesajı yayınladığını da aktarayım burada. Evet, Covid notlarıyla da hemen kapatalım. Amerika'da ölenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı Covid-19'dan. Çin'de yine 1400'ler civarı vaka sayıları var, biraz yüksek seyrediyor. Britanya'da Omicron XE yeni bir koronavirüs varyantı görüldüğü söyleniyor. Bu tabii Covid artık herkes gömdü, pandemi sona ermiş durumda ama tek tek ülkelerden yine bu tarz haberler geliyor. Almanya'da aşılama yetersizliği tartışmaları var. Rusya'da ilk kez bir burun aşısı şeklinde üretilmiş, Covid'in önlenmesi için bir burun aşısı ortaya çıkartmışlar. Bunu aktarayım. Türkiye'de de 200 bin civarında test, 9 bin, 10 binin altına inmiş pozitifler. Tabii ne kadar test yapıldıysa o kadar çıktığını anımsatalım. Evet, bugün Karsu'dan Raise Your Hands ile veda edelim size. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.